Aziz Türk milleti, bir aydan beri memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç buhranlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına da götürmekte olduğunu her aklı başında vatandaş için takdir ettiğini tanıyın. Bu hal nereye kadar gidecek? Bu feci akıbete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte vatandaşlarım, bu ahvali ızdırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu zavata çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtirasının şuurlarına verdiği bozukluk dolayısıyla dinlemediler ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik nizam kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Gazetesi'nin özel programında, Açık Radyo'nun hazırladığı özel bir programda 27 Mayıs 1960 tarihinde, yani bundan tam 50 yıl önce, yarım asır önce Türkiye'de gerçekleştirilen uzun bir darbeler zincirinin ilk halkası, modern yakın tarihin olan 27 Mayıs ihtilal, o zamanki adıyla darbesinin 50. yıl dönümündeyiz ve onu konuşacağız. Ali Bilge ile birlikte hazırladık. Ali Bilge bu konularda uzun süreden beri yakın tarih çalışmalarıyla zaten çeşitli programlarımızda da bildiğimiz bir programcı dostumuz. Hoş geldiniz Ali Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, araya da bu bölüm bölüm yayınlayacağız. 50. yıl önemli bir yıl dönümü çünkü ve bu Açık Radyo'da da oldukça uzun süreden beri önem veriyoruz bu gibi şeylerin yıl dönümlerini anmaya ve özellikle de Türkiye'de son 15-20 yıldan beri de gelişmekte olan işte tarihi keşfedip tarihimizdeki çok karanlık olayları bir bir ardından öğrenip şu ya da bu şekilde ve tarihle yüzleşmenin toplumsal sağlama açısından da en önemli noktalardan birini teşkil ettiğini, çünkü geçmişi bilemezsek geleceğimizi, şimdiyi ve geleceği de doğru dürüst kavrayıp ona göre hareket etmenin imkansız olduğunu daha iyi kavradığımız günler. O yüzden de biz bir, evet, bu belgeseli de şey olarak düşündük. Yani daha çok kendi kafamızda geçen soruları da tarihte bilinmeyen ama sorulması da çok iyi olacak soruları bir çeşit ezberletilenlerin dışında olup bitenleri de biraz kurcalamaya, yani bu bir bilimsel çalışmaya, sosyolojik ya da tarih çalışmasına dayanmıyor. Daha çok böyle bir işte soruları birbirine getiren sorular üzerinde konuşmayı getiriyor.
Zaten bizim biz esim perisi oluyoruz sosyal bilimciler için. Bakmaları gereken bir gazeteci sorgulaması bilimsel bir sorgulama değil. Ama görülmemişleri, yaşanmış da görülmemişleri, bilinen ya da sonradan bilinmezlik hale gelmiş olguları ortaya koymak, 27 Mayıs'ın da böyle bir cephesi var.
Evet, yani radyoda oldukça genç bir kadromuz var. 27 Mayıs hakkında en ufak bir fikirleri yok. O zaman doğmamış oldukları gibi. Bir de artık kendi hayatlarının içinde bir gerçekliğe de tekabül etmiyor. O açıdan da çok önemli. Yani birçok ses de.
İzin verirseniz ben size bir soru sorarak başlayayım.
Tamam. Ben bir şey söyleyeyim. Birçok ses kaydı da elde etmeye çalıştık. Didem Genç Türk arkadaşımız da bunların bulunmasında ve yerleştirilmesinde yardımcı oldu. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Evet, buyurun.
Siz 60 ihtilali gününü hatırlıyor musunuz ve neredeydiniz?
İstanbul'da evde. Evet, hatırlıyorum.
Bir olağanüstülük tabii ki herhalde hayatın içinde, yani cadde ve sokaklar şeydi.
Evet evet çok önemli bir değişiklik. Fakat buna fikren de hazır 15 yaşında filandım ben. Yani ailelerden kendi hayatlarımıza yansımasından bahsedecek olursak en önemli noktalardan bir tanesi. Yani benim ondan sonraki hayatımın ondan sonraki bölümünü ciddi olarak etkileyecek de bir olaya sebep oldu 27 Mayıs darbesi. Nasıl? Çünkü ben o zaman o yaştaki insanlar gibi o yaştaki pek çok şehir burjuvazisinin çocukları gibi ben de bunun çok olumlu mutlaka bu hükümetin devrilmesi gerektiğini bir ihtilal havasının estiği günlerde yani siyasetle hiç hemen hemen hiç ilgim olmamasına rağmen böyle bir havaya kapılmış ve kuvvetle destekleyen biriydim. Onun için de bir ferahlık ve iyi bir şey hissettim. Ama daha sonra bu hayatım boyunca unutmayacağım önemli bir olaya da dönüştü. Daha sonraki günlerde anneannemle Fatma Nişancıoğlu ile önemli bir konuşma geçti aramızda. Şimdi Fatma Nişancıoğlu'nun kim olduğunu söylemem lazım. Hem Atatürk'ün hem de İsmet İnönü'nün Maliye Bakanlığı'nı yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun
değil mi?
Maliye Bakanlığı'nı yapan
15 yıla yakın filan neredeyse.
Evet, 13 yıl galiba. 2 yılda Nafıa yani Bayındırlık Bakanlığı'nı yapmış ve tabii hem Atatürk'ün hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli simalarından birisinin eşi.
Fuat Ağrı.
Fuat Ağralı'nın eşi anneannem evet ve bütün aile gibi o da tabii Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ben o zamanlar işte bir de anneannemin çok büyük bir özelliği tek torun olarak beni tamamen şımartan mahveden yani idolüm tabii bir dediğimi iki etmemesi dolayısıyla. Tapındığım ve şımartıp yerlerde süründürdüğüm de bir hanım. Aynı zamanda o da bir yanıyla da şeyden geliyor. Ta 4. Nişancı Mehmet Paşa ahvadından gelen biri. Yani o da o taraftan aristokrasi
peki,
varsa.
O da Ege'nin Ege'li mi?
Hayır. Değil Ege'li. Ama yani böyle de bir çok kapsamlı tuhaf bir buluşma Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet Kemalist dönemin filan. Birleştiği bir aile ve ben onların bu sakıtların, düşüklerin devrimden sonra bu devrim olarak da bakılıyordu. Ben onların cezalandırılmasını ve yaptıklarından dolayı idam edilmesinin de çok kötü bir şey olmayacağını söyledim bir gün.
Ve siz 14-15 yaşında falan.
Evet 15 yaşında. 15 yaşında tam. Ve o güne kadar tek bir söylediğime bile sesini çıkartmamış olan anneannem ki çok köklü bir Halk Partili şeyi bir daha dedi böyle bir şeyi benim önümde konuşursan seninle bir daha asla ve kat'a konuşmayacağım dedi. Ve yüzümün pençe pençe kızardığını bu sefer baltayı taşa vurduk nerede yaptık filan diye ve bu benim ömrümü derinlemesine etkilemiş olduğunu sonradan çok sonradan fark ettiğim ilginç olaylardan biridir doğrusu. Yani Halk Partisi filan böyle bir şey kabul edilemez dedi.
Yani yıllar boyunca Türk siyasi hayatında ve Aydın Hareketi'nde anneannizin duruşunu sergileyen çok nadir insan vardır. Yani evet, mezarların taşınmasında bile bunu reddedenleri hatırlıyorum. 1989 muydu Menderes'lerin mezarları İmralı'dan alınıp evet. getirildiğinde hala... idamları savunan, mezarların orada kalmasını söyleyen bir topluluk vardı. Halen de var hatta yani. O yüzden anneannenizin bu tavrı gerçekten son derece önemli.
Ve bir kez daha da asla konuşmadık bu meseleyi ve ben de tavır değiştirmek zorunda hissettim kendimi. Hiçbir şey kavramayan biri olduğum halde. Bu işte çok temel bir yanlışlık yapıyoruz duygusu gelmişti. Onu çok net hatırlıyorum.
Ama o duygu gelmesine rağmen bu darbe, bak bunun adı hiçbir zaman darbe olmadı benim hayatım. Evet. Bunun adı inkılap, ihtilal, devrim ve ikinci cumhuriyet diye anılıyor. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak.
Bayram olarak kutlandı senelerce ve hatta Taksim Meydanı'nda da kocaman bir süngü heykeli durdu yıllar yılı. Dünyanın ilk ve tek.
Evet.
İnşallah da son süngü heykelidir. Kama orada Kasatura evet. durdu ve bir barış şeyi olarak da ne derler adına?
Figürü olarak. Değil mi?
Yani süngünün çevresinde de zeytin dalı vardı. Zeytin. Allah'ım yani böyle bir şey nasıl olabilir diye. Bunun altında çekilmiş fotoğraflarım tamam. falan da var benim. Yani evet. aklın kolaylıkla alamayacağı şeyler buna da tahmin. Bir süngünün heykel olarak evet. İstanbul'un ve Türkiye'nin merkezinde yer aldığı bir şeydir yani.
Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak evet. kutlandı. 1980'e kadar yani 20 yıl. Bayram olarak kutlandı ve sizin de bir kısmına benim tüm öğrenim hayatımda bunu biz bayram olarak kutladık.
Evet. Size yani. Ailenizde nasıl
vallahi tezahür şimdi benim etti ilk karşılaşmam şöyle. İlkokula başladığımızdan itibaren ki o yıllar aynı zamanda 60-70 arasındaki 27 Mayıs'ın devamı cuntaların biraz sonra değince Silahlı Kuvvetler Birliği. Milli Birlik Komitesi'ni tehdit eden Silahlı Kuvvetler Birliği'nin çok faaliyette olduğu dönemler ve 27 Mayıs ailede coşkuyla karşılanmış bizim de. Babamdan dinlediğim işte atlı polisler o Ankara'nın ortamında gösteriler ve o gösterilere katılan abiler, amcaların etrafta çok olduğu, kutsandığı bir durumdur 27 Mayıs. Aynı zamanda 27 Mayıs bayram olarak kutlanırken bizde şöyle de bir durum vardı. Annemle babam 27 Mayıs'tan 5 yıl önce evlenmişler. Evlilik yıldönümleri. Çocuk aklınızda bayramla evlilik yıldönümleri karıştırıyorsunuz. Aslında evliliğin daha sonra babam çok hürriyet olmadığını bana ima etmesine karşı bizde
ama evlilik yürüdü.
Yürüdü. Evlilik yıl dönümüyle 27 Mayıs birbirinin işine geçmiş şey olarak algılandı ve öyle devam etti. Bir de şu dikkatimi çekmiştir. Benim ben 27 Mayıs darbesinden bir yıl önce, 11 ay önce doğmuşum. Ama 60 nesliyle ilkokula falan başladım. O nesilde bir isim şeyi vardır. Mesela bizim sınıfta 3 tane Hürriyet isminde arkadaşım vardı, hala var. Cemal ve Gürsel isimleri yoğunluktadır. İnkılap, devrim de vardır. Hiç ihtilale rastlamadım yalnız. Bu isimler çok yoğun. Bu da dikkatimi çekiyordu. Nitekim isimler ve darbeler şeyine baktığınızda 1908 ve 1909 ikinci meşrutiyet ve hareket ordusunun gelmesi dönemine rastlayan dönemde doğanlar Niyazi ve Enver olarak karşımıza çıkıyor. İşte Enver Ziya Kara, Niyazi Berkez oradan esinlenerek isimlendirilmişler.
Çok ilginç.
O döneme baktığınızda ikizlerin hepsi Niyazi ve Enver zaten ama doğan çocuklar Enver ve Niyazi bolluğu vardır. Bizde de Hürriyet, İnkılap, Devrim, Cemal ve Gürsel 12 Eylül'de Evren böyle devam eder. Herhalde şimdi de Kemal ismi kullanılabilir.
Evet. Kemal ismi her zaman
vakidir. Yani bizde de böyle bir durum var.
Şimdi bu isim ve Hürriyet dediğiniz zaman benim elimde de son derece gene aileden çıkamıyoruz bir türlü. Benim eşimin kayınvalidemin vefatından sonra gördüğümüz bir belge var. Eşimin babası Ali Mutlu çok uzun zaman önce çok genç yaşta bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş bir kişi ve bu olay 27 Mayıs darbesi olduğu zaman şeker fabrikasının Kastamonu müdürü. Ve kendisi sonra eşim de 27 Mayıs 1960 günü doğuyor Meral Mutlu. Ve şöyle bir belge gördük sonra kayınvalidenin terekesi içinden çıkarken. Sayın Ali Mutlu şeker fabrikası müdürü Kastamonu. İmzalı pullu 15 kuruşluk ve 1 kuruşluk tayyare pulunun konduğu damga pulu ve tayyare pulu konduğu ve 11 Haziran 1960 tarihini taşıyan bir mektupla dilek çağrısı bir şey. Dilek mektubu Dileğimiz diyor şöyle başlıyor. Asil gençliğimizin teşebbüsatı gençlik ve şanlı ordumuzun nihai icraatı ile tahakkuk eden milli inkılap ve hürriyet harekatının ilk günlerinde dünyaya geldiğini memnuniyetle öğrendiğimiz yavrunuza büyük harfle yazılmış hürriyet ismini vermenizi hassaten ve bütün kalbimizle rica eder, yavruya uzun ve mesut ömürler dileriz diyor. Bu son derece ilginç bir şey. O zamanın Halit-i Ruhiyesini, genel düşünce yapısını da çok iyi veriyor. Çünkü bir kere geç duyulmuş, sizin de tespit ettiğiniz gibi. Yani taşrada bu 27 Mayıs 1960'ta olan bir şey değil. Daha çocuğa isim verilmemiş olmasına rağmen hemen şey diyorlar, işte hürriyet verelim. Ve bunu imzalayanlar arasında bütün eşraf var. Yani Ağır Ceza Mahkemesi başkanı da var, Ağır Ceza Reisi var, Yapı Kredi Başkanı müdür, Yapı Kredi Bankası müdürü var. Çeşitli Asliye Ceza Hukuk İşleri Müdürü var.
Bu nerede
Nüfus
geçiyor?
Müdürü,
Kastamonu'daki tüm üst düzey memurlar ve eşraf.
Evet, aynen öyle. Yani eczacılar var. Hayırlı uğurlu olsun diyen, işte pek çok hakimler, veteriner müdürü, ziraat müdürü,
Ömer
nüfus
Bey,
müdürü.
Orada 30'a yakın, belki daha fazla imza var değil
evet.
mi?
Galiba öyle, evet. İnanılmaz bir şey bu ve dileğimizin kabulü ricasıyla Halk Bankası müdürü diyor mesela. Apartmanın adını filan da koymuş. Lojmanlarda da oturulanlar var. Yani bütün ve medyada var. İşin ilginç tarafı ya da hiç şaşırtıcı olmayan tarafı, Doğru Söz gazetesi mesul müdürü de var mesela imzalayanlar arasında. Artık isimlerini söylemekte sakınca da yok herhalde bunca zaman sonra, ama gene de geçelim.
Ya, o günlerin haleti ruhiyesini tam yansıtan
evet,
bir şey.
Evet, olağanüstü bir şey. Bir de ilginç bir nokta var. Madem ailelerimizle övünme faslına da geçtik. Hem annesinin, rahmetli annesi Muhalle Hanım'ın, hem de Ali Bey'in, Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Mutlu'nun böylesine kuvvetli bir mahalle baskısı denmek herhalde yanlış olmaz böyle bir durumda. Bütün eşrafın, hakimlerin, gazetecilerin, yerel matbuatın, eczacıların filan katıldığı nüfus müdürü, veteriner müdürü vesaire. Göbek adı olarak dahi koymamışlar. Meral Mutlu'ydu.
Bizim sınıfta çok vardı.
Buna iyi direnmişler
evet,
doğrusu.
Bakın yani. Öyle bir ortam ki, ben Ankara'da Anıttepe'de, işte o bölgede geçti hayatım, çocukluğum. Oturduğumuz apartman ismi Hürriyet'ti. Okuduğum ilkokul Hürriyet İlkokulu'ydu. Böylesine nakşetmiş bir evet. pozisyon ve o bölgede aynı zamanda hem 27 Mayısçılar ve çocukları, işte Anıttepe, Bahçeli Evler, Mebus Evleri o bölgede, hem de daha sonra değineceğiz herhalde, 27 Mayıs'ın emekli ettiği subayların çocuklarıyla biz aynı okullarda okuduk ve sürekli de bayram vardı, bu Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Böyle de 20 yıl bu ülke bu darbeyi.
Yani seçilmiş yöneticilerin devrilip, askeri bir darbeyle devrilip, ondan sonra da idamlarıyla sonuçlanan ve ağır cezalara çarptırılmalarıyla sonuçlanan ve yolsuzluk filan gibi suçlardan değil yani.
Diktatörlük kurmakla suçlanıyorlar. Temel şey
evet.
o.
Ve bunun hürriyet getirdiğini söyleyerek bunun bayramı da kutlanıyor. Yani dolayısıyla yani hakikaten Ali Mutlu ve eşi Muhalle Mutlu'nun yürekli bir, cesurca bir şey, onlarla da iftar ettiğimi buradan bir
kesinlikle.
Kez daha söyleyeyim.
Anneannenizle de söyleyebilirsiniz. Mesela büyük bir şey vardır yine onun alyans bağışlaması vardır.
Onu soracaktım ben de evet.
Mesela annemle babam bağışlamış, onun tutanağı var bende bir pedür kağıtta, sizin bu şeyde olduğu gibi. Ve biliyorsunuz daha sonra çok pişman olurlar bu alyanslarını bağışlayanlar. Çünkü onlarla üst düzey bürokrasiye lojman yapılır. O yüzden de Ankara'da Alyans Evleri denilen
Alyans
bir bölge
mahallesi.
Vardı. Alyans Mahallesi evet. ismi de öyledir yani.
İsmi de resmen evet. Alyans Mahallesi olarak geçiyor değil mi?
Ondan sonra çok pişman olmuşlardır. Alyanslarımızı bile verdik biz bu devrimi ama devrim bizi görmedi gibi.
Tamamlanmadı.
Tamamlanmadı gibi.
Evet, ailelere yansıması aşağı yukarı böyle.
Hayatımızdaki 27 Mayıs çok önemli bir yeri var yani.
Çok önemli bir yeri var evet.
Yani o süreç içerisinde de çok farkında değildik bugünkü şeyde. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Yani bu çok şey yazılmış çizilmiş belki anılarda. Pek çok kitap var 27 Mayıs'ta ilgili. Onlardan çok bilgi ediniyoruz ama resmi yine tarih şeyine baktığımızda aktarımda böyle bir durum söz konusu değil. Yani ne 27 Mayıs öncesi ne 27 Mayıs darbesi ve sonrası gelişmeler özel çabalara şey olarak son 15-20 yıl içerisindeki bir takım yayınlarla da arttı. Çünkü 27 Mayıs'ın gaddine uğrayanlar çok enteresandır. Bu bayram deyince ben hep şeye gülerim. 27 Mayıs'ın Yassıada'da hapsettiği insanlar, orada eza cefa çekenler daha sonraki siyasal hayatlarında 27 Mayıs bayramlarında törende hazır bulundular.
Evet, bu da bir başka Stockholm sendromu mu
evet,
nedir?
Yani darbeyi yapanların önünde o bayramlarda şeyde bulundular, törenlerde hazır bulundular, konuşma yaptılar, desteklediler. Çok enteresan bir şey. Yani bunlardan biz mesela Hayrettin Erkmen, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir insan. Çok insan var. Daha sonra 60 ve 70'lerde Yassıada'da yargılanıp hüküm giymiş, eza cefa çekmiş ve 27 Mayıs törenlerinde bulunan insanlar. En azından biz böyle bir şey yaşamadık gibi. Çok zor evet, bir şey yani.
Evet, çok.
Düşünebiliyor musunuz?
Ama bunu yapmaya mecbur değillerdi.
Değillerdi.
Yani. Evet, yani burada onlarla çok iftihar etmek imkanımız
kesinlikle
yok.
Kesinlikle ben
evet.
Yani inanılır gibi değil yani.
Bir çeşit işkencecisine aşık olma, Stockholm sendromunu insan ister istemez
evet.
düşünüyor doğrusu. Ama yani çok, bir de tabii siz şeyi söylediğiniz için şimdi aklıma geldi. Yani mahkemelerde Yassıada'da yapılan yargılamalar bir bakım bir yönüyle şarad gibiydi. Yani tam bir göstermelik, operatik bir şey, bir yanıyla da muazzam bir zulmü. Sonradan çok çok yıllar sonra öğrenebildiğimiz ağır baskı, işkence durumları olduğunu da öğrendiğimiz bir süreç yani bu.
Duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada neydi olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
Hazin bir hava vardı. Yani Demokrat Parti iktidarına çok çekmiş olanlar bile o adamların bir kısmının hallerini orada düştükleri durumu gördüğü zaman bir rahatsızlık duymuşlardır.
Özgürlük diyoruz ama yani çok ciddi şeyleri var.
Yassıada Mahkemesi yani İstiklal Mahkemelerine benzeyen halleri olan bir mahkemedir. Yani gerçekten hem savunma hakkı açısından hem oluşturulma biçimi açısından hem de Yassıada'da yargılandığı bölgedeki adanın idari zabitan grubu tarafından belirlenmiş bir atmosferdir. Ada komutanı Tarık Güryay mahkemelerde elinde kızılcık sopasıyla dolaşan bir adamdır. Bir savunma ortamında ada komutanının, hapishane komutanının elinde sopayla dolaşıp ikaz etmesi, kimilerine siz böyle konuşacaksınız demesi, kimilerini dövmesi, patronüjlü zorla adaya getirildiğinde bir teğmen tarafından arkadaşlarının önünde silme tokat dövülür. Buralarda enteresan
Dışişleri
şeyler.
Dışişleri Bakanı'ndan
bahsediyoruz ki yani Türkiye tarihinin çok önemli dışişleri bakanlarından bir tanesidir. Ve de çok derecede metin bir adamdır. Yani Yassıada'da idama giderkenki tavrı da son derece. Ben Semih Günver Bey'den dinlemiştim.
Ben de ondan dinledim.
Dedi, onun kitabında şekilde. Da çok iyi anlatır.
Çok başı dik olarak gitmiş ve hepsine de aşağılayıcı, hakaretamiz evet. şeyler söylemiş.
Celladını bile isteyip kendisi
infazını gerçekleştirmiş.
Yani 27 Mayıs'ta çok bilinmeyenler var benim bu süre içerisinde. Bir bilinenler var, bir yutturulanlar var. Yani biz yıllarca işte alkışlar 27 Mayıs olmuş bir şeyden geliyoruz. Ortamdan geliyoruz.
Peki Dışişleri Bakanı'nı mesela hangi gerekçeyle mahkum ediyorlar? Vatanı satmaktan mı? Nedir dış politikada ne yapmaktan dolayı?
Sanık Celal Bayar. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle.
Yani 24 Anayasası'nın şey olması, anayasaya ihlal ve diktatörlük kurmak temelde.
İsterseniz bu noktada keselim yayınımızı ve bunu bir dizi olarak, biz de günümüzün modasına uygun olarak bir dizi şeklinde yapalım. Zaten 50 yılın muhasebatını da kolay kolay böyle bitirmek mümkün değil. Ve bu ilk bölümü burada kesip yarın bu diktatörlük meselesinden de suçlamalardan da devam edelim.